TRT 24 YouTube kanalındasınız. Mahmut Akpınar'ın yazdığı Anadolu'nun köklerini söktüler başlıklı yazısını dinliyorsunuz. 1948 yılında Bilecik Pazar yerinde Prizrenli Arnavut bir babayla Kastamonulu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi Şaban Kök. Fakirlik, yokluk içinde 18-20 kişilik geniş ailenin bir zemin katı paylaşmak zorunda olduğu şartlarda geçti çocukluğu. Matematiği çok iyiydi, okumayı seviyordu ama imkanlar ona ancak ortaokulu bitirme fırsatı verdi. Nur halkasıyla ilk defa askerde karşılaştı. Isparta'da askerliğini şoför olarak yaparken erlerin sigara dumanları arasında argolu küfürlü konuşmalarla zaman geçirdiği garajda bir arkadaşının ısrarla durmak istemediğini, çayını alıp dışarıya çıktığını fark etti. O arkadaşına neden arkadaşlardan uzak durduğunu sordu. Arkadaşı, içeride sürekli sigara içiliyor ve küfürlü konuşuluyor. Ben o ortamda bulunmak istemiyorum, diyecekti. İçeriye gidip arkadaşlarına burada bir daha küfür edilmeyecek ve sigara içildiğini duymayacağım diye ultimatom verecekti. Normal hallerde gayet uyumlu, yumuşak başlı, mütebessim duran Şaban Kök, haksızlık, yanlış olunca tahammül edemez, birden sertleşir ve ciddileşirdi. Hal dilinden etkilendiği bu arkadaşının o dönem vebalı muamelesi gören nurculardan olduğunu sonra anlayacak ve kendisinde nurculuk hakkında merak uyanacaktı. Askerlikten sonra sahaflardan nurlarla ilgili kitaplar bulup onu okudu. İlerleyen zamanlarda Risale-i Nurların ders halkalarına katıldı, orada şahit olduğu siyasetle ilgili tartışmalar, konuşulan bazı konular Şaban Kök'ü rahatsız etti ve o derslere gitmemeye karar verdi. Kök ailesi babadan, dededen lokantacıdırlar. Gıda sektöründedirler. Askerlik dönüşü babasıyla birlikte dedelerinin işlettiği lokantadan ayrılarak 1970'te Eskişehir Sanayi'de Merkez Lokantası'nı açtılar. İçki koymadıkları için çevredekiler alkol olmazsa burası tutmaz demişti. Ama onlar rızkı veren Allah'tır deyip kararlarından vazgeçmezler. Sabah namazıyla iş yerini açarlar, işleri çok güzel olur, çok iyi paralar kazanırlar. Sonra babası çok güzel işleyen bu lokantayı başka iş kurmak amacıyla satar. Ama bir iş kurulamaz. Lokanta kapandıktan bir süre sonra işsiz evde boş otururken Eskişehir Organize Sanayi'de fabrikası olan bir zattan telefon gelecektir. Telefon eden kişi, Şaban Usta, senin yemeklerin çok güzeldi. Anladığım kadarıyla şimdi boştasın. Yemek yapıp bizim işçiler için fabrikada bize servis yapabilir misin diye teklifte bulunmuştur. Klasik lokantacı olan Şaban Kök böyle bir teklife şaşırır. Başka bir yerde yemek pişirip sanayide nasıl servis edeceği, yemeği nasıl götüreceği ve benzeri konularında kafası karışır. Arayan zat bu tür hizmet veren yemek fabrikalarının olduğundan bahsederek onu ikna eder. 1976 yılında 3 tekerlekli bir motorla endüstriyel yemek dağıtımına bismillah der. Bunu duyan başka firmalardan da talep gelince Şaban Kök'ün işleri açılır. Yeni ve büyük araçlar alır ve sanayideki iş yerlerine yemek servisleri yapar. 1982 yılında çok genç yaşta hacca gider. Hac dönüşü Eskişehir merkezde Gözde Lokantası'nı da açar. Böylece Eskişehir'de Gözde Yemek adıyla Türkiye'nin ilk ve en önemli catering firmalarından birisini kurmuş olur. Şaban Bey'in ailesi ve iki oğlu da kendisi gibi işten yılmayan, helal harama dikkat eden, çalışkan, dürüst kimselerdi. Bazen işçileri gönderirler ama kendileri kalan işleri tamamlamadan ayrılmazlardı. Gece eve gitmeyip çuvalların üstünde uyuyup sabah tekrar iş başı yaptıkları olurdu. Şaban Bey çalışmaktan ve üretmekten haz alan bir adamdı. Yenilikleri, farklı açılımları severdi. Çalıştırdığı elemanların hakkını hukukunu korur, onların her derdini düşünürdü. Aşçıydı. İşi yemek üretmekti ama yemek yemek aklına gelmezdi. Zaman içinde Şaban Kök, Eskişehir'de herkesin güvendiği, saygı duyduğu, hacı abi dediği biri oldu. Daha sonra inşaat, seramik gibi başka alanlarda da ticaret yapmaya başladı. Türkiye'den ayrılmadan önceki yıllarda iki defa Eskişehir'in en yüksek vergi veren ilk 5 şirketi arasına girmişti. Hayır işlerine ayırdığı kaynaklar onun vergi rekortmeni olmasına mani olmadı. Şaban Kök her daim namazında, niyazında sevilen, güvenilen, dürüst bir esnaftı. Hizmet hareketiyle tanışacağı 1991 yılına kadar Nur halkalarına arada katılırdı. Hizmeti tanıdıktan, yapılanları gördükten sonra adeta bütün hücreleriyle hizmetlere, gençlere sahip çıktı. İşlerin altına elini değil gövdesini koydu ve Eskişehir'in temel direği, ana sütunu haline geldi. Orta Asya'ya açılımın olduğu ilk dönemlerde öğretmenlere, okullara gönderilecek malzemeler, kaynaklar için kıvranır, kendisi herkesten öte katkı verirdi. Dertliydi. Gözü yaşlıydı, ufku engindi. Izdıraplı olduğu kadar gayretliydi. Oğlu, torunu yaşındaki arkadaşlara saygı gösterir, nezaket ve edep içinde davranırdı. Arkadaşlar, koskoca bir fabrikatörün kendilerine tevazuyla muamelesi karşısında ezilirdi. İşinde gücünde cevval, katı kuralları olan Şaban abi arkadaşların yanında mahcup, sessiz bir hale bürünürdü. Ne zaman bir açık eksik olsa onu halletmenin yolunu arardı. Kimseye sesini yükseltmezdi. Agresif değildi. Kimseyi kırmazdı. Hizmet denilince ne halde olursa olsun işini bırakır gelirdi. Eskişehir'de okuyan bütün öğrenciler üzerinde Şaban abinin derin etkisi vardır. Onun yemeğini yemeyen yoktur. Esnaflar Şaban abiye hürmet ederdi. Onun talebini, arzusunu reddetmezlerdi. O da burs yardım toplanırken herkesin halini, durumunu görür, empati yapar ve rasyonel davranırdı. Esnaflar, Şaban abi uygun gördüyse tamam derlerdi. Eskişehir'deki bütün işlerin altına girmenin yanında Afrika'da bir okul açmış, yurt dışındaki eğitim faaliyetlerine de hep destek olmuştu. Fedakarlığı, cömertliği yanında delikanlı gibi enerjikti. Hizmet var, İzmir'den Kars'a gideceğiz deseniz hemen yola çıkacak kadar istekli ve dinamikti. Şaban abi kararlı, disiplinli ve yanlışlarını düzelten biriydi. 13 yaşından beri içtiği sigarayı bırakması iradesinin göstergesi gibidir. Şaban abi ticari ilişkisi olan insanlardan öğrencilere burs ister, onların da eğitim hizmetlerine katkılarını almaya çalışırdı. Hayır işlerinde koşturan, herkese yardımcı olan, varlıklı ve saygı duyulan bir hacı abiydi Şaban Kök. Bir gün yine mal almak için toptancı Halil'e gider. Toptancı Şaban abiyi çay içmek için içeriye davet eder. Şaban abi sigarasını çıkarıp yakınca karşısındaki esnaf hayret içinde kalır ve ''Hacı abi sen sigara içer miydin?'' diyerek taaccübünü ifade eder. Şaban abinin başından kaynar sular dökülür. Elindeki paketi oracıkta çöpe atar, bir daha da elini sigaraya sürmez. Şaban abinin en sevmediği şeylerden birisi israftı. Hem özel hayatında hem iş hayatında israfı ve israf edenleri sevmezdi. Gelen mektupların arkasını bile değerlendirir, çöpe atmazdı. Gazete okumayı severdi. Her gün farklı 5 gazete alır ve iş yerinde bulundururdu. Herkese el uzatır, babalık yapardı. Düğüne olan gençlerin davetine icabet etmekle kalmaz, arabasını gelin arabası yapar, kendisi de şoför olurdu. Türkiye'deyken kanser tedavisi gördü. Ama ülkede başlayan cadı avında o da ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Şirketlerine el koydular. Hesaplarını bloke ettiler. Yurt dışında sosyal güvencesi, imkanları olmadığı için yeniden nükseden kanser tedavisini uygun şekilde yaptıramadı. Türkiye'de kalan oğlunu hapse attılar. Gelini vefat etti. Ailesi parçalandı. Hanımı ve ailesinin bir kısmı Türkiye'de kaldı, bir kısmı yurt dışına çıkmak durumunda kaldı. En son böbrek yetmezliği de vardı ve zaten zayıf, narin olan Şaban abi 1.75 boyuna rağmen 35 kilolara kadar düşmüştü. Geçen bayramda Zoom'da görüşmüştük. Haline, durumuna şükrediyor ve dostlarıyla görüştürdükleri için arkadaşlara teşekkür ediyordu. Gözü yaşlı, dili dualı, dürüst, ülkesine sevdalı, insanlara hizmet etme duygularıyla dolu, yiğit, iz bırakan bir insandı. Gurbette garipler kervanına karıştı ve ülkesinden uzakta defnedildi kara toprağa. Cenazesine eşi ve bazı çocukları, yakınları katılamadılar. Uzun yolculuklarda insan, kendisine güven veren, altında dinleneceği, gölgesi serin bir ağaç arar. Gün boyu çalışan, yorulan çiftçiler, tarlalarında çalışıp kanter içinde kalınca kökleri derinlere inen, dalları semaya serçeken bu ağaçların altında yorgunluk atar, yemek yer, çay içer, bazen öğlen uykusuna yatar. Her tarlanın bir köşesinde, her beldede kökleri sağlam, gölgesi koyu, altında oturana huzur ve güven veren böyle bir ağaç bulunur. Allah her şehre Şaban Kök abi gibi orayı taşıyan, her yükün altına giren Hızır gibi, ilaç gibi esnaflar bahşetmişti. AKP rejimi beldelerin güvencesi, hayır işlerinin hamisi, zayıfların gölgelendiği bu köklü meyveli ağaçları ya kökünden kopardı veya hırçınca dallarını kırdı. Malına mülküne çökebilmek için bu güzel insanların imkanlarına, kaynaklarına kayyımlar atadı. Pek çoğunu hapislere doldurdu. Anadolu aslanlarının, Anadolu sermayesinin köklerine darbeler vurdu. Üretmekle, kazanmakla kalmayan, paylaşan, dağıtan Anadolu'nun meyve yüklü ağaçlarını kuruttular, kırdılar, küstürdüler. Türkiye, Türk toplumu elbette bunun faturasını her türlü ödeyecektir. Ama en başta yok ettiği, talan ettiği kaynaklar, şirketler nedeniyle ekonomik yokluklarla, krizlerle imtihan olacağı görülüyor. Gaziantep'in böylesi köklü, meyveli ağaçlarından biri olan Nakipoğlu'nun haberini gördüm birkaç gün önce. Onlar elbette yine emeğiyle çalışacak, onuruyla tekrar hayata tutunacaktır. Ama onların el uzattığı fakir fukaraya bundan sonra kim el uzatacak? Kim istihdamı oluşturacak? Kim hayır işlerine koşarken aynı zamanda vergi rekortmeni olacak? Ülkenin çınarlarını, meyveli ağaçlarını söktüler. Yerlerine güdük çalılar koymaya çalışıyorlar. Her geçen gün ülkeyi ayrık otları, zararlı bitkiler sarıyor, diyor Mahmut Akpınar TR724'deki köşesinde.